Ayrım 9.
Montan arkadaşının bütün bunları nasıl öğrendiğini şöyle anlatıyor. Böyle bir sorunu olduğunu itiraf etti, hatta bundan açıkça söz etti. Böylece ruhunu saran gerilim azalmış oldu. Sorununu kabul ettiği için sıkıntısı azaldı, bunun ağırlığını daha az hissetmeye başladı. Montan'ın samimiyeti kuşkusuz okuyucuların ruhunu saran gerilimleri de azaltıyordu. Bedenle ilgili hiçbir şeyi yabancı, itici bulmayan bu filozof, penisin gösterdiği ani değişiklikleri sözü bile edilmeyecek, kasvetli, utanç verici bir şey olmaktan çıkarıyor, dünya gözüyle değerlendiriyordu. Montan'ın aşağıdaki sözleri sayesinde pek çok insan kendini suçlamaktan vazgeçmişti. En uygunsuz zamanda, hiç istemediğimiz anda büyüyen ama ona en çok gereksinim duyduğumuzda bizi yarı yolda bırakan bu organın evrensel itaatsizliği. Bir adam metresiyle birlikte olmayı başaramayınca mazeret uydurmaya çalışmak yerine iktidarsızlığın aslında sıkça rastlanan bir aksilik olduğunu, üstelik yalnızca kendisine özgü bir şey olmadığını kabullenirse, cinsel gücünü tekrar kazanabilir, sevgilisinin kaygılarını yatıştırabilirdi. Montan Gaskonyalı bir asil tanıyordu. Bu adam bir kadınla beraberken erekte olamayınca eve kaçıp penisini kesmiş. Kabahatinin özrü olarak kadına göndermişti. Tabii Montan bize başka türlü davranmamızı öğütlüyor. Eğer çift hazır değilse işi aceleye getirmemek gerek. İlk beceriksizlikle umutsuzluğa kapılmaktansa uygun zamanı beklemek daha iyidir. Sertleşme sorunu çeken bir adam değişik küçük oyunlarla yavaş yavaş kendini hazırlayabilir. İnatçılık edip kendini tümüyle yetersiz görmesine yol açacak biçimde davranmamalıdır. Bu cinsel yaşamımızdaki yalnızlığı rahatça, abartısız ve samimi bir biçimde anlatan yepyeni bir dildi. Montan yatak odamıza bir yol açıyor, oraya hapsolmuş mahrem kederleri utançtan arındırıyor ve bizi kendi bedenlerimizle barıştırmaya çalışıyordu. Onun gizlice yaşanan ve nadiren dile getirilen bu deneyimlerden söz etmek konusunda gösterdiği cesaret sayesinde kendi kendimize ya da sevgililerimize itiraf edebileceklerimizin sayısı artıyordu. Montan'ın bu cesareti insanın başına gelebilecek hiçbir şeyin insanlık dışı olamayacağına ilişkin görüşünden kaynaklanıyordu. Ona göre her insan varoluşumuzun bütün biçimlerini içinde taşıyordu. Tabii bu varoluş biçimlerine penisimizin hiç umulmadık bir anda yumuşaması da dahildi. Yani başımıza böyle bir şey geldiğinde utanıp kendimizden nefret etmemize hiç gerek yoktu. Montan bedenlerimizle yaşadığımız sorunları bir ölçüde bunları rahatça tartışabileceğimiz ortamlardan yoksun olmamıza bağlıyordu. Yazarlar ya da ressamlar yapıtlarını okuyan ya da bunlara bakan kişinin kadının sevişme isteği duyabileceğini, güç sahibi olan bir erkeğin de her erkek gibi anüsü ve penisi olduğunu aklından geçirmesine izin vermek istemezler. Kralların, hanımefendilerin resimlerine bakınca onların da gaz çıkartan, sevişen insanlar oldukları aklımızdan bile geçmez. Montan aşağıdaki resimlerde eksik olduğunu düşündüğü noktaları o güzel dobra sözleriyle tamamlıyor. O plus est le tron de mon sine som assiscusus nostre cul. En yüce tahtta bile üstünde oturduğumuz kendi kıçımızdır. Le roi et le philosophe fienten et le dom aussi. Krallar ve filozoflar da sıçar, hatta kadınlar bile. Montan bu sözleri söylerken başka sözcükler de kullanabilirdi. Kul, kıç yerine dörüye, kaba et ya da föse, popo, fienter, sıçmak yerine de alle u kabine, tuvalete gitmek diyebilirdi. Randall Cotgrave'in 1611 Londra basımı Fransızca-İngilizce sözlüğü, yeni öğrenenlerin dillerini ilerletmek için kullanabilecekleri, Fransız dilinin inceliklerine hakim olmak isteyenlerin ise bütün aradıklarını bulabilecekleri ideal bir sözlük, fiente, sıçmak fiilinin, haşerenin ya da porsukların dışkılaması anlamında kullanıldığını belirtiyor. Montan'ın bu denli güçlü bir sözcük kullanmayı seçmesinin nedeni, insan bedeninin tablolardan felsefe yapıtlarına kadar pek çok yerde ne kadar yatsındığını vurgulamak ve yapılan bu hatayı düzeltmekti. Hanımefendilerin asla ellerini yıkamadıkları, kralların kıçları üzerinde oturmadıkları yolundaki kanı, Montan'ın harekete geçmesine yol açmıştı. Artık bu insanların da sıçtıkları, kıçları üzerine oturdukları bütün dünyayı hatırlatılmalıydı. Üreme organlarımızın çalışmaları öylesine doğal, gerekli ve doğru ki, acaba bu organlar bize ne yaptılar da biz utanç duymadan onlardan söz açamıyor, onları hep ciddi sohbetlerin dışında tutuyoruz. Öldürmek, hırsızlık yapmak ya da ihanet etmek gibi sözcükleri rahatlıkla kullanmaktan korkmuyoruz ama üreme organlarımızın adlarını ancak fısıldayarak söylüyoruz. Montan'ın şatosunun çevresinde kayın ormanları vardı. Bunlardan biri Castillon-le-Bataille köyünün kuzeyinde, bir başkası Saint-Vivien'in doğusundaydı. Monta'nın kızı Leonor bu ormanların sessizliğini, görkemini mutlaka biliyordu. Ancak ağaçların adlarını öğrenmediği kesin. Kayın ağacının Fransızcası photo iken, düzüşmek fiilinin Fransızcası da footer'dır. Kızımın yaşıtları arasında şehvetli olanlar çoktan evlendi bile. Zaten başka çocuğum yok diye başlayan Montan, 14 yaşın ne demek olduğunu bize şöyle aktarıyor. O narin ve zariftir, yaşından daha küçük görünüyor. Annesi onu kendi başına sessiz sakin büyüttü. Şimdilerde ise çocuksu masumiyetinden kurtulmayı öğreniyor. Bir gün benim de yanında bulunduğum bir sırada yüksek sesle kitap okurken Futo, kayın sözcüğüyle karşılaştı. Mürebbiyesi aniden kabaca sözünü kesip bu utanç verici durumdan kurtulmasını sağladı. Montan hoşnutsuz da fark etti ki 20 kaba saba uşak bir araya gelseler Futo sözcüğünün neleri çağrıştırdığını, kızın sözünü kesip sözcüğü atlamasını buyuran bu kadından daha iyi anlatamazlardı. Ancak kızın mürebbiyesi ya da Montan'ın kaba deyişiyle yaşlı koca karı için bu sözcüğün atlanması çok gerekliydi. Çünkü ona göre genç bir hanımefendinin birkaç yıl sonra kendini yatak odasında bir erkekle baş başa bulduğu zaman başına gelecekleri biliyor olması hanımefendi saygınlığıyla asla bağdaşmazdı. Montan portrelerimizi hep alışıldık biçimde çizmemizi, kendimizi anlatırken gerçekte kişiliğimizi ortaya koyan pek çok şeyden söz etmemizi yanlış buluyordu. İşte kitabını yazarken bir amacı da bu yanlışı düzeltmekti. 38 yaşında emekliye ayrıldığında yazmaya karar vermişti ama ne yazacağını bilmiyordu. Yavaş yavaş kafasında kütüphanesindeki yarım daire biçimindeki rafları dolduran binlerce kitaptan hiçbirine benzemeyecek alışılmadık bir kitap yazma fikri oluştu. O binlerce yıllık geleneği yazarın kendisiyle ilgili bir şeyler yazma konusundaki çekingenliğini bir kenara bıraktı. Denemelerin ön sözünde de belirttiği gibi aklının ve bedeninin nasıl çalıştığını elinden geldiğince açık bir biçimde anlatmayı istiyordu. Denemelerin ilk iki cildi 1580 yılında Bordeaux'da yayınlandı. 8 yıl sonra yapıda Paris'te yapılan bir üçüncü cilt eklendi. Hala doğanın en ilkel yasalarına uyarak özgürce yaşadıkları söylenen o insanların arasında olsaydım, sizi temin ederim, kendimi bir bütün olarak bütün çıplaklığımla resmetmeyi çok isterdim. O güne değin hiçbir yazar okuyucularının karşısına üzerinde giysileri olmadan çıkmayı arzulamamıştı. Oysa resmi giysiler içindeki azizlerin, papaların, Romalı imparatorların, Yunan devlet adamlarının portrelerinden bol bir şey yoktu. Montan'ın bile Thomas Dölö 1562-1620 tarafından yapılmış, onun belediye başkanlığı giysileri içinde, yüzünde esrarengiz ve biraz da ciddi bir ifade, boynunda ise 1571'de 9. Charles tarafından kendisine sunulan kolye ile gösteren resmi bir portresi vardı. Ama onun Denemeler adlı yapıtında göstermek istediği ben, bu portredeki cübbeli, çiçerovari adam değildi. O insanla bir bütün olarak ilgileniyor, insanın aslında ne olduğunu göstermekle yetersiz kalan portrelere bir alternatif sunmak istiyordu. Bu yüzden yazdığı kitapta yediği yemekler, penisi, dışkısı, cinsel zaferleri, yellenmeleri, daha önce ciddi bir kitapta asla yer bulmadığı ölçüde ayrıntılı biçimde ele alınıyordu. Üstelik bütün bu ayrıntılar öylesine büyük bir ciddiyetle aktarılıyordu ki bunları okuyan insanoğlunun aklı selim sahibi bir yaratık olup olmadığını sorgulamaya başlayabilirdi. Montan okuyucularına kendisiyle ilgili şu bilgileri veriyordu. Penisi kimliğinin önemli bir parçasıydı. Bütün organlarım beni ben yapar, her biri en az öteki kadar değerlidir ama hiçbirisi beni bu organın yaptığı kadar erkek yapamaz. Okuyucularıma portremi bir bütün olarak göstermeyi borç biliyorum. Cinsel ilişkinin gürültülü ve pis bir iş olduğunu düşünüyordu. Başka her yerde az da olsa derli toplu davranmak mümkündür. Bütün öteki işler yürütülürken özlük hakları göz önünde bulundurulur. Ama bu iş ancak gülünç ya da kaba diye tanımlanabilir. Buyurun bir deneyin bakalım da bulun bu işi bilgece saygılı bir biçimde yapmanın yolunu. Tuvalete oturduğunda sessizlik istiyordu. Bütün doğal etkinliklerim içinde rahatsız edilmeye en az tahammül edebildiğim etkinlik budur. Düzenli tuvalete gitme alışkanlığı vardı. Bazı acil işler ya da hastalıklar dışında yataktan çıkabildiğim sürece bağırsaklarım ve ben tuvaletteki randevularımızı asla kaçırmayız. Çevremizde gördüğümüz portrelere önem veriyorsak bu kendimizde var olan özellikleri ancak başkalarının kendileriyle ilgili olarak söyledikleri ölçüsüne sınırlayıp ortaya koyabildiğimiz, hayatlarımızı bu örneklere göre biçimlendirdiğimiz içindir. Başkalarında gördüğümüz özellikleri kendimizde bulmaya çalışır, başkalarının hiç sözünü etmediği şeylere gözlerimizi kapatır ya da bunları yaşarken utanç duyarız. En yüce düşüncelere vakıf, en bilge insanın bile sevişirken nasıl acayip hareketler yapacağını gözümde canlandırıyorum da, bu kişinin bir düşünür, bir bilge olduğunu iddia etmesi küstahlık değil de nedir? Montan bu sözlerle bilgeliğin olanaksız olduğunu söylemeye çalışmıyordu. O yalnızca bilgeliğin tanımında küçük değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Gerçek bilgeliğin yolu benliğimizin temelini oluşturan şeylerle barışık olmaktan geçiyordu. Bilge kişi zeka ve kültürün insan hayatında sanılandan çok daha küçük bir rol üstlendiğini bilmeli, ölümlü bedenimizin bazı acil, uygunsuz gereksinimlerini kabullenmeliydi. Epikurosçu ve Stoacı filozoflar bedenlerimiz üzerinde hakimiyet kurabileceğimizi, böylece bedenlerimizin, ihtiraslarımızın peşinden sürüklenmeden rahatça yaşayabileceğimizi iddia etmişlerdi. En büyük arzularımız bağlamında dile getirilmiş çok hoş bir öneriydi bu. Ama aynı zamanda uygulamaya konması olanaksız, üstelik üretime engel olacak bir öneri. Hiç kimse buralarda yerleşip oturamayacaksa felsefenin bu yüce tepeleri ne işe yarar? Bizim uygulama becerimizi ve gücümüzü aşan kuralların kime ne faydası var? İnsanın kendi zorunluluklarını başka bir canlının standartlarına uydurmaya çalışması hiç de akıllıca değil. Bedenimizi ne yok sayabilir ne de onu alt edebiliriz. Ama en azından Montan'ın yaşlı koca karıyı hatırlatmak istediği gibi Futo sözcüğünün çağrışımlarını öğrenmek ile saygınlığımız arasında bir tercih yapmak zorunda olmadığımızı bilebiliriz. O zaman kısaca şöyle diyebiliriz. Bu dünyadaki esaretimiz süresince içimizdekilerin ne tümüyle bedensel ne de tümüyle ruhsal olabileceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla insanı bunları birbirinden ayırmak zorunda bırakmak ona haksızlık etmek olacaktır. 3. Kültürel yetersizlik üzerine. Yetersizlik hissinin bir nedeni de insanların dünyayı hiç düşünüp taşınmadan küstahça normal, anormal diye iki farklı kutba ayırmalarıdır. Kaşın teki havada hafif şaşkın bir ifadeyle söylenen "Gerçekten mi? Ne kadar tuhaf" cümlesi karşısında deneyimlerimizi, inançlarımızı bir kenara bırakmaya, hatta mantığımızı, insanlığımızı bile unutmaya hazırızdır. 1580 yılının yazında Montan en büyük düşünü gerçekleştirdi. At sırtında Almanya, Avusturya ve İsviçre'den geçerek Roma'ya gitti. Böylece Fransa dışına ilk yolculuğunu yapmış oldu. Bu yolculukta ona kardeşi Bertrand de Montaclon da içlerinde olmak üzere 4 genç asil ile bir düzine hizmetkar eşlik ettiler. 17 ay boyunca evlerinden uzak kalacak, toplam 3000 mil mesafe kat edeceklerdi. Gezileri sırasında Basel, Baden, Schaffhausen, Augsburg, Innsbruck, Verona, Venedik, Padua, Bologna, Floransa ve Siena da dahil birçok kente uğradılar. Yolculuk 1580 yılında Kasım ayının son günü akşam vakti Roma'da sonlandı. Yolculuk boyunca Montan yöreden yöreye kavramların nedenli çarpıcı bir biçimde farklılık gösterdiğine tanık oldu. İsviçre kantonlarındaki hanlarda yatağın tırmanılarak çıkılacak kadar yüksek olması, süslü cibinliklerle çevrelenmesi, her yolcunun başka odada kalması normal karşılanıyordu. Birkaç mil ötede, yani Almanya'da yatağın yere serilmesi normaldi. Süslü cibinliklerden eser yoktu. Üstelik yolcular 4 kişilik odalarda konaklıyorlardı. Burada hancılar üste örtmek için Fransa'daki gibi çarşaf değil, kuş tüyü yorganlar veriyorlardı. Basel'de kimse şarabına su katmıyordu. Akşam yemeklerinde 6-7 çeşit yemek yeniyordu. Baden'de ise çarşambaları herkes balık yiyordu. En küçük İsviçre köyünde bile 2 polis memuru bulunuyordu. Almanya'da her çeyrek saatte bir, hatta bazı köylerde her dakika çanlar çalınıyordu. Lindau'da ayvanın çorbası yapılıyordu ama yemek çorbadan önce yeniyordu. Buradakiler ekmeği rezene kullanarak yapıyorlardı. Fransız yolcular genellikle bu farklılıklardan rahatsız oluyorlardı. Otellerde ilginç yemeklerden uzak duruyor, kendi ülkelerinde yedikleri yemeklerden yemek istiyorlardı. Fransızca konuşmama gibi bir hataya düşen insanlarla muhatap olmamaya çalışıyor, rezeneli ekmeği çekinerek ellerine alıyorlardı. Montan oturduğu masada onları gözlemlemişti. Köylerinin dışına çıktıkları zaman sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Nereye giderlerse gitsinler kendi adetlerine sıkı sıkı yapışıyor, başkalarınınkine lanet okuyorlar. Eğer bir hemşerileriyle karşılaşırlarsa hemen bu olayı kutluyorlar. Asık suratlılar, az konuşuyor, yolculuk sırasında ihtiyatlı bir edayla pelerinlerine sarılıyor, böylece kendilerini yabancı bir diyarın bilinmedik illetlerinden korumaya çalışıyorlar. 15. yüzyılın ortalarında Almanya'nın güney eyaletlerinde yeni bir ısınma yöntemi geliştirilmişti. Kastenofen. Bu birbirine tutturulmuş dikdörtgen levhalardan oluşan kutu biçiminde hareket ettirilebilen demir bir sobaydı. Sobanın içinde kömür ya da odun yakılabiliyordu. Uzun kışlarda bu soba çok büyük faydalar sağlıyordu. Kapalı sobalar açık ateşin 4 katı fazla ısıtıyor, üstelik daha az yakıt harcıyordu. Ayrıca baca temizliği de gerektirmiyordu. Demir levhalar ısıyı emiyor, yavaş yavaş ve eşit biçimde çevreye dağıtıyordu. Sobanın yakınına çamaşır kurutmak ya da havalandırmak için sopalar asılıyordu. Kış boyunca aileler sobaların çevresini oturma alanı olarak kullanıyorlardı. Ama Fransızlar bu buluştan pek etkilenmediler. Onlara göre şömine yakmak daha ucuzdu. Üstelik Alman sobaları ışık vermiyor, havadaki nemi fazla azaltıyordu. Odanın içinde insan soluk alamıyordu. Aslında mesele yöresel bir anlaşamamazlıktan ibaretti. Montan 1580 yılının Ekim ayında Augsburg'da bir Almanla tanışmıştı. Adam Fransızların evlerini şöminelerle ısıtmalarını uzun uzadıya eleştirdikten sonra demir sobanın avantajlarından söz etmeye başlamıştı. Bu konuşmayı sabırla dinleyen Montan kentte çok kısa kaldı. Ayın 15'inde gelmişti, 19'unda ayrıldı. Çünkü adama acımıştı. Bu kenti terk etmek istiyordu çünkü şömineyle ısınan evine döndüğünde sersemleyeceğinden korkuyordu. Ne gariptir ki Fransızlar da insanda bu sersemliği ancak demir döküm sobanın yaratacağını iddia ediyorlardı. Montan yakın çevrede konuyu enine boyuna inceleme fırsatı buldu. Badende ona demir sobalı bir oda ayrılmıştı. Çıkarttığı hafif kokuya alıştıktan sonra rahat bir gece geçirdi. Soba sayesinde kalın sabahlığını giymeden yatabildiğinden de söz etti. Aylar sonra İtalya'da soğuk bir gecede kaldığı anda soba olmadığı için ne kadar üzüldüğünü ifade etti. Eve döndüğünde iki ısıtma sisteminin niteliklerini karşılaştırdı. Sobaların dışarıya bunaltıcı bir ısı verdiği ve yapıldıkları malzemenin ısındığı zaman alışık olmayanlarda baş ağrısına yol açabilecek bir korku yaptığı doğru. Öte yandan ısıyı her tarafa eşit dağıtıyorlar. Bacalardan duman, is, kurum akmıyor. Bu yüzden bizim şöminelerden üstün sayılacakları pek çok nokta var. Montan'ın canını sıkan Augsburg'la tanıştığı adamın da Fransızların da kendi ısıtma sistemlerinin üstün olduğu yolundaki körü körüne inançlarıydı. Bu inançlarda inceleme ve araştırmaya yer yoktu. Montan Almanya'dan dönüp kütüphanesine bir Augsburg demir sobası yerleştirecek olsa, yakınları bu nesneye de her yeniliğe yaklaştıkları gibi şüpheyle yaklaşacaklardı. Her ulusun başka uluslar için sadece alışılmadık olmakla kalmayan, aynı zamanda barbarca ve acayip görünen pek çok geleneği alışkanlığı vardır. Tabii soba ya da şömine söz konusu olduğunda barbarlıktan ya da acayiplikten söz edemeyiz. Herhangi bir topluluğun yarattığı normal tanımı akla uygun olanın yalnızca bir bölümünü kapsar. İnsan deneyiminin büyük bir bölümünü de adaletsizce yabancılığa mahkum eder. Montan Augsburglu adamdan, Gaskonyalı komşularından söz edip soba ile şöminenin olası ısıtma sistemleri içerisinde akla yatkın yönleri olan iki tanesi olduğunu anlatırken aslında okuyucularının yöresel, normal algılarını genişletmeyi hedefliyordu. Yazar en sevdiği filozofun izinden giderek şu sözleri söylüyor. Sokrates'e nerede olduğu sorulduğunda o bu soruyu Atinalıyım diye yanıtlamazdı, dünyalıyım derdi. Dünyanın herhangi bir Avrupalının tahmininden çok daha tuhaf bir yer olduğu kanıtlanmıştı. 12 Ekim 1492 Cuma günü Montan'ın doğumundan tam 41 yıl önce Christophe Colomb Florida Körfezi açıklarındaki Bahama takım adalarından birine ayak bastı ve Guanahani yerlileriyle karşılaştı. Bu yerliler daha önce İsa'nın adını duymamışlardı. Üstelik çıplak dolaşıyorlardı. Montan yerlilerin yaşamıyla çok ilgileniyordu. Oval kütüphanesinde Amerika'daki yerli kabilelerin hayatını anlatan pek çok kitap bulunuyordu. Örneğin Francisco Lopez'de Gomara'nın yerlilerin genel tarihi, Girolamo Benzoni'nin yeni dünya tarihi ve Jean Dolery'nin Brezilya'ya yolculuk adlı yapıtları. Montan Güney Amerika'da insanların örümcek, çekirge, karınca, kertenkele ve yarasa yediklerini okumuştu. Onları pişiriyor, değişik soslarla servis yapıyorlar. Bazı yerli kabilelerinde bakireler herkesin ortasında mahrem bölgelerini sergiliyor, gelinler evlenecekleri gün seks partilerine katılıyor, erkeklerin birbirleriyle evlenmesine izin veriliyor ya da ölüler içine şarap katılan bir bulamaçta kaynatılıp karıştırıldıktan sonra bu bulamaç akrabaları tarafından partilerde keyifle içiliyordu. Bazı ülkelerde kadınlar ayakta, erkeklerse çömelerek işiyordu. Erkekler bedenlerinin ön tarafındaki kılları uzatırken arka taraftaki kılları tıraş ediyorlardı. Bazı ülkelerde erkekler sünnet edilirken bazılarında da penis ucunun güneş ışığı görmesinden öylesine korkuluyordu ki penisteki üst deri dikkatle gerilip öne doğru çekiliyor, penisin uç kısmını kapatacak biçimde uzatılıp uç kısımdan küçük iplerle sıkı sıkıya bağlanıyordu. Bazı ülkelerde insanlar birbirlerine sırtlarını dönerek selam veriyor, kral tükürdüğünde sarayın en seçkin kişisi ona elini uzatıyor, kral bağırsaklarını boşalttığında yardımcıları dışkısını keten bir örtüye sarıyorlardı. Ayrıca her ülkenin farklı bir güzellik anlayışı vardı. Peru'da büyük kulakların güzel olduğuna inanılıyor, bu yüzden oranın insanları kulaklarını gerebildikleri kadar gererek uzatıyorlar. Bugün hala hayatta olan bir adamın anlattığına göre, doğuda bir ülkede bu kulak germe, kulağı mücevherlerle donatma işi öyle bir itibar göstergesiymiş ki, bu adam herhangi bir kadının kulak memesindeki delikten silahını, giysilerini rahatça geçirebiliyormuş. Dünyanın başka bir yerinde insanlar dişlerini özenle karartıyor, dişlerinin beyaz olmasından çok utanıyorlarmış. Bir başka yerde ise dişler kırmızıya boyanıyormuş. Meksikalı kadınlar için dar alın bir güzellik simgesiymiş. Bu nedenle bedenlerinin çeşitli yerlerindeki tüyleri kopartıp saçlarının daha sık çıkmasını sağlamaya çalışırlarmış. Büyük memeli kadın öyle makbulmüş ki kadınlar çocuklarını emzirirken memelerini omuzlarından arkaya atıp çocukları sırtlarındayken onları emzirebiliyorlarmış. Monta'nın Jean de Lery'den öğrendiğine göre Tupi kabilesinde Brezilyalı kadınlar anadan üryan dolaşır bundan hiç utanmazlarmış. Hatta Avrupalılar Tupi kadınlarına örtünmeleri için giysi verdikleri zamanla kadınlar gülüp giysileri reddetmişler. İnsan böylesine rahatsız şeyleri üzerine giyip kendisine niye eziyet eder ki diye düşünüp şaşırmışlar. Jean de Lery'nin bu kabilelerle 8 yılını geçiren gravürcüsü Avrupa'da yaygın bir inancı Tupilerin hayvanlar kadar kıllı olduklarına ilişkin yanlış inancı düzeltmek istemişti. De Lery doğal olarak bizden daha kıllı değiller. Erkekler saçlarını kazıtıyor, kadınlarsa uzatıp kırmızı kurdelelerle örüyorlardı. Tupi yerleri yıkanmayı çok seviyorlardı. Ne zaman bir ırmak görseler ırmağa atlayıp birbirlerini yıkamaya başlıyorlardı. Günde 12 kez yıkandıkları bile oluyordu. 200 kişinin birlikte yattığı ambara benzer yapılar içinde yaşıyorlardı. Pamuk yataklarını hamak gibi sütunlar arasına asıyorlardı. Avlanmaya gittikleri zaman tupiler yataklarını da yanlarında götürüyor, öğle vakti ağaçların arasında şekerleme yapıyorlardı. Her 6 ayda bir köy yeni bir yere taşınırdı. Çünkü köy sakinleri manzara değişikliğinin onlara iyi geleceğini düşünürlerdi. Başka açıklamaları yoktu, yalnızca hava değişikliğinin onlara iyi geldiğini söylerlerdi. Döleri.